32. ayrım. San Remo, Eylül başı 1889 tarihli mektubun ekini okuyoruz. Annemin doğum günü dolayısıyla seni kutlamadım daha. Dün onlara da yazdım ama mektubu bitirecek kadar kafamı toplayamadığım için henüz gönderemedim. Tuhaftır. Bundan önce 2-3 kez Pizarro'nun yanına gitme düşüncesi geçmişti kafamdan. Şimdi sen de onun başına gelenleri bana söyledikten sonra senden bu ricada bulunmaktan çekinmiyorum. Evet, evet. Burayla ilişkimizi kesmeliyiz. İki kişi birden, yani hem çalışmak hem de buradaki tuhaf hastalıklarla birlikte yaşamak çabasını bir arada sürdüremiyorum. Asabım bozuluyor. Aşağıya inmek için boşuna zorluyorum kendimi. Açık havaya çıkmayalı neredeyse 2 ay oldu. Zamanla burada çalışma yeteneğimi yitireceğim. Ama o zaman dur demek zorundayım ve eğer izin verirsen cehenneme gitmelerini söyleyeceğim onlara. Hepsi yetmiyormuş gibi bir de üstüne para vermek. Hayır, parası kıt sanatçılar arasında benimle birlikte ev tutup oturmak isteyecek biri vardır mutlaka. John'un da senin de iyi olduğunuzu, onun kız kardeşinin yanınızda kaldığını yazabilmen çok iyi doğrusu. Çocuğun doğduğunda, çevirenin notu, Joanna'nın hamile olduğu açıklanmıştı. Orada olabilmeyi çok isterdim. Senin yanında değil elbette. Değil, imkansız bu ama Paris civarında bir başka ressamın yanında kalamaz mıyım? Üçüncü bir seçenek geliyor aklıma. Juvlar. Bir sürü çocukları, koca bir evleri var onların. Birinci krizle ikinci kriz arasında bir kıyaslama yaptım. Ve de yalnızca sana söylüyorum bunu, ikincisi benim içimden değil de dıştan gelen şu ya da bu etki yüzünden oldu gibi geliyor bana. Yanılmış olabilirim tabii. Gene de ne olursa olsun her türlü dinsel abartmadan dehşetle karışık bir tiksinme duyduğumu kabul edersin. Sayın Bay Peyron sana bir sürü şey söyleyecek. Olmadık olanaklardan, olasılıklardan, istemsiz davranışlardan söz edecek. Pekala, tamam. Ama daha kesin konuşursa hiçbir dediğine inanmam. Ayrıca kesin konuşacak olursa ne hakkında kesin konuşacağını da göreceğiz. Bu hastanede hastaların tedavisi gerçekten kolay. İnsan yolculuk sırasında bile uygulayabiliyor bunu. Çünkü hiçbir şey yapmıyorlar. Hastaları işsiz güçsüz bir avarelik içinde ot gibi yaşamaya bırakıyorlar. Bayat, az çok bozulmuş yiyeceklerle besliyorlar. Sana şimdi açıkça söyleyeyim ki daha ilk günden itibaren bu yiyecekleri ağzıma koymadım. Kriz geçirinceye dek yalnızca kuru ekmek ve biraz çorba ile yetindim. Burada kaldığım sürece de aynı biçimde davranacağım. Bu krizimden sonra Bay Peyron'un bana şarap ve et verdiği bir gerçek. Ben de ilk günler bunları seve seve kabul ettim. Ama kuralların dışında muamele görmeyi uzun süre benimsemek istemiyorum. Doğru olan bir kuruluşun kurallarına saygı göstermektir. Şunu da söylemeliyim ki Bay Peyron ilerisi için bana pek umut vermiyor. Bunda da haklı bence. Her şeyin şüpheli olduğunu, önceden hiçbir şeyden emin olamayacağımızı kesin kez anlamamı sağladı. Ben kendim de krizlerin bir gün yenileneceğine inanıyorum. Ancak çalışmalarım kafamı o kadar tümüyle dolduruyor ki gövdesel sağlığım da iyi olduğuna göre durumun uzun süre böylece değişmeden sürebileceğini sanıyorum. Buradaki zavallıların yaşadığı işsiz, amaçsız, bitkisel yaşam çok kötü. Ama aslında bu aşırı güneş altındaki kırların, kentlerin genel yaşamında da yaygın bir durum. Oysa değişik bir yaşam tarzı öğrenmiş olan ben bu avareliğe karşı koymayı bir görev biliyorum. Bu mektubu seninkine bir kez daha teşekkür ederek bitiriyor, bana bir an önce yeniden yazman için yalvarıyorum. Ellerini çok çok sıkarım. San Remo, Kasım ortası, 1889. Sevgili Theo, İçinden yağlı boyaların ve de çok güzel bir yün hırkanın çıktığı koli için sana çok çok teşekkür ederim. Bana karşı ne kadar iyisin. İyi bir şeyler yaparak daha az nankör olduğumu sana kanıtlamayı ne kadar isterdim. Boyalar tam zamanında geçti elime. Arles'ten getirdiklerim tükenmek üzereydi. Bütün bu ay zeytinliklerde çalıştım. Çünkü beyler, çevirenin notu, Bernard'la Gauguin son çalışmalarının fotoğraflarını göndermişlerdi. Hiçbir şeyi gerçekten gözlemeden yaptıkları bahçede isalarıyla asabımı bozdular. Benim İncil'den bir şey yapmam hiçbir zaman söz konusu değil elbette. Gauguin'le Bernard'a da görevimizin hayal kurmak değil, düşünmek olduğuna inandığımı yazmıştım. Bu yüzden son resimlerine baktığımda kendilerini bunca kapıp koyuvermiş olmalarına şaştım doğrusu. Bernard tuvallerinin fotoğraflarını göndermiş bana. Bunların kötü yanı bir tür düş ya da kara düş olmaları. Yeterince bilgiyle yapılmış tamam ama ilkelere delice aşık birileri tarafından yapıldıkları belli oluyor. Oysa açıkçası Raphael öncesi İngilizler aynı işi çok daha iyi yapmışlardı. Bovis ile Delacroix ise gene aynı şeyi Raphael'den öncekilerden çok daha sağlıklı biçimde yaptılar. Bu resimler beni hiç etkilemiyor değil. Daha da kötüsü ilerleme yerine bir çöküş gördüğüm için acı duyuyorum. Neyse işte. Bu duyguyu üstümden atmak için bu soğuk ama açık ve parlak güneşli günlerde gece gündüz meyve bahçelerini dolaşıp çalıştım. Sonuç olarak 5 adet 30 numara tuval doldurdum. Sendeki 3 zeytinlik etüdümle birlikte bunlar soruna hiç değilse bir yaklaşım oluşturuyorlar. Zeytin ağacı bizim kuzeydeki söğüt kadar değişken. Bilirsin, söğüt ilk ağızda monoton görünmesine karşın çok çarpıcı bir ağaçtır ve içinde yetiştiği yöreyle tam uyum içindedir. Şimdi bizim oralarda söğüt neyse, zeytinle servi de burada aynen o anlama geliyor. Onların soyutlamalarının yanında benim yaptıklarım oldukça sert ve kaba bir realizm gibi duruyor ama resimlerin kırsal yörenin tam havasını verdiği, hatta toprak koktuğu kesin. Gauguin'le Bernard'ın doğaya bakarak yaptıkları resimleri nasıl da görmek isterdim. Gauguin, portrelerden söz ediyor. Onları mutlaka daha çok beğenirdim. Kendimi soğukta çalışmaya alıştıracağımı umuyorum. Sabah erken saatlerde çok güzel sis ve beyaz kırağı oluyor. Sonra zeytin ağaçları üstüne yaptığım çalışmaları dağlar ve serviler üstüne de yapmayı çok istiyorum. Şimdi mesele şu, bunların. Yani zeytin ve servi ağaçlarının pek az yağlı boya resminin yapılmış olması. Tabloların pazarlanması açısından İngiltere'de iyi gitmeleri gerekir. Oradakilerin ne aradıklarını iyi bilirim ben. Her neyse, emin olduğum bir şey varsa arada bir eli yüzü düzgün işler çıkaracağım bu gidişle. Gittikçe daha çok inandığım bir şey var. Isaacson'a da söylemiştim vaktiyle. Doğaya bakarak yılmadan çalışırsan, önceden kendine şunu ya da bunu yapmak istiyorum demeden, sanki bir çift papuç yapıyormuşsun gibi sanatsal endişeler duymadan çalışırsan, belki her zaman iyi işler çıkarmazsın ortaya. Ama kimi günler hiç beklemediğin bir anda öyle bir konu yakalarsın ki, bizden önceki büyüklerin işleriyle boy ölçüşecek güçtedir. İlk bakıştaki görünümünden aslında çok farklı olan kırsal yöreyi tanımayı öğreniyorsun böylece. Bunun tersi olduğunda kendi kendine resimlerimi daha iyi tamamlayayım, daha özenle yapayım diyorsun ama bu ve bunun gibi birçok düşünce, hava koşullarının, değişken ışığın ortaya çıkardığı güçlükler karşısında uygulanamaz hale geliyor. Sonunda şu gerçeğe boyun eğmek zorunda kalıyorsun. Uzun vadede, olgunlaşan ve insanın yaptıklarını daha taslamam, daha doğru yapmasına yol açan tek şey, biriken deneyimler ve gündelik, kusurlu çalışmalar. Böylece tek yol, uzun ve ağır çalışma, ille de iyi şeyler yapma karar ve çabası ile yanlış. Çünkü her gün yeni baştan saldırıya geçtiğinde, başarı ile bitirdiğin işlerin sayısı kadar tuval bozmak zorundasın aynı zamanda. Dolayısıyla resim yapmak için düzenli, sakin bir yaşam sürdürmek kesinlikle gerekli. Oysa, örneğin Bernard gibi bir adamın ana babası tarafından durmadan ama hiç durmadan aceleye zorlanması karşısında ne yapabilirsin? Kendi istediğini yapamıyor. Onun durumunda olan daha pek çok kişi var. Kendi kendine artık resim yapmayacağım diyebilirsin ama o zaman da ne yapacaksın? Ah ah, resim yapmanın daha kolay bir yöntemini icat etmemiz gerek. Hem yağlı boyadan daha ucuz olsun, hem de onun kadar dayanıklı. Bir tablo, sonunda dinsel bir söylev kadar harcı alem duruma gelecek, ressam ise geçen yüzyıldan arta kalmış bir yaratık gibi olacak. Genelde bunun böyle olması üzücü. Şimdi ressamlar Millet'i insan olarak daha iyi anlasalardı, onu Lermit ve Rol gibi kimilerinin kavradığı biçimde kavrayabilselerdi durum böyle olmazdı. Kalıcı bir şeyler yapmak istiyorsak eğer bir köylü kadar çok ve özentisiz çalışmamız gerek. kişi parlak, görkemli sergiler açacağına, doğrudan doğruya halka hitap etse ve herkesin evinde bir takım tablolar ya da öğretici nitelikli reprodüksiyonlar, Millet'in yapıtları gibi bulunabilmesi için çalışsa çok daha iyi olurdu. Tuvallerimin sonuncusundayım. Mümkün olan en kısa zamanda bana 10 metre daha tuval bezi göndermeni çok rica ederim. O zaman dağlara ve servilere başlayacağım. Sanırım bunlar, Provence'ın şurasında burasında yaptığım çalışmaların nüvesini oluşturacak ve tamamlandığında uygun olan ilk fırsatta buradaki misafirliğime son verebiliriz. Çok acelesi yok çünkü Paris insanın kafasını dağıtmaktan başka bir işe yaramıyor. Gene de bilmem ama her an karamsar olmadığım için belki günün birinde bir kitapçı dükkanının yağlı boya resmini yapma isteğinin hala içimde olduğunu düşünüyorum hep. Akşamüstü vitrini sarı ve pembe olan bir kitapçı dükkanı ve önünden geçen siyah bir figür. Temelde öylesine çağcıl bir konu ki bu. Çünkü mecazi anlamda düşünürsen harika bir ışık kaynağı gibi geliyor bana. Bak işte bir zeytinlik tablosuyla bir mısır tarlası tablosunun arasına çok iyi gidecek bir konu bu bence. Kitapların ve bitkilerin tohum zamanı. Bu resmi karanlığın ortasındaki bir ışık gibi yapmak için büyük bir özlem duyuyorum. Evet, Paris'i güzel görmenin de bir yolu var. Neyse, kitapçı dükkanları tavşan gibi kaçmadığına göre bu işin bir acelesi yok. Burada bir yıl daha kalıp çalışmaya razıyım. Herhalde daha akıllıca olur bu. Annem Leyden'de 2 hafta kalmış olmalı. Ona verilecek tabloları sana göndermeyi geciktirdim. Çünkü aynı kolye Wingstedtler için mısır tarlasını da katmak istiyorum. Çevirenin notu. Vincent'ın çalışmalarından birkaç tanesi Brüksel'deki bu topluluğun sergisine katılacaktı. Joe'ya en iyi dileklerimi ilet. Sağlığını yerinde tutmakla çok iyi davranıyor. Boyalar ve yün hırka için yeniden teşekkürler. Ellerini sımsıkı sıkarım. Senin, Vincent. Saint Remy, Şubat başı 1890. Sevgili Theo, nihayet baba olduğunun, John'un en kritik dönemi atlattığının, erkek yavrunuzun çok iyi olduğunun haberini daha bugün aldım. Bu iyi haber kelimelerle anlatamayacağım kadar sevindirdi, mutlandırdı beni. Bravo, annem de ne kadar sevinecek. Dün değil evvelsi gün, ondan da oldukça uzun ve epeyce keyifli bir mektup aldım. Her neyse işte, senin için onca uzun süredir çok istediğim onca şey gerçekleşti. Son günlerde seni çok sık düşündüğümü, John'un doğumdan bir gece önce bana mektup yazmak iyiliğini göstermesinden ne kadar duygulandığımı söylememe gerek yok. Tehlike içinde olmasına karşın, öylesine cesur ve sakin davranması beni gerçekten çok derinden duygulandırdı. İşte hasta geçirdiğim şu son günleri unutmama çok yardımcı olacak bu haber. Hastalandığımda nerede olduğumu bilemiyorum, kafamı toplayamıyorum. Bana gönderdiğin resimlerin hakkındaki yazıya çok şaştım. Çevirenin notu. Mercure de France'ın Ocak 1890 sayısında Les Isoles başlıklı, Albert Oria imzalı yazıda Vincent'ın sanatı simgeci içeriği açısından incelenmişti. Orada dendiği gibi resim yapmadığımı düşünmeyi sürdürmeyi umduğumu, tersine nasıl resim yapmam gerektiğini gördüğümü sana söylememe gerek yok. Yazı doldurulacak boşluğa işaret etmesi bakımından son derece doğru çünkü. Bence yazar aslında yalnızca bana değil, tüm öteki izlenimcilere de yol göstermek, hatta iyi bir yerde kopmayı sağlamak için yazmış yazısını. Böylece yalnızca bana değil, ötekilere de ideal bir toplu kişilik önermiş. Bana söylediği şey kısaca, benim kusursuzluktan çok uzak olan yapıtlarımda bile ara sıra iyi işler çıktı. Kesinlikle takdir ettiğim, müteşekkir olacağımı umduğum teselli edici bir yanı var. Yalnız benim omuzlarımın bunca ağır bir yükü kaldıracak kadar geniş olmadığını vurgulamam gerek. Yazının benim üstünde yoğunlaşmış olmasıyla ne kadar iltifata boğulduğumu hissettiğimi de sana söylemem gereksiz. Bana sorarsan bu yazı Isaacson'un senin hakkında yazdığı yazı kadar abartılı. Orada ressamlar arasındaki çekişmenin artık sona erdiği çok önemli yeni bir akımın Montmartre bulvarındaki küçük bir dükkanda sessizce başlatıldığı belirtiliyordu. Bu konuda yüksek sesle konuşmanın insanın fikirlerini değişik biçimde ifade etmesinin zorluğunu aynı gördüğünü istediğin gibi resimlendirememek gibi kabul ediyorum. Dolayısıyla Isaacson'un ve de öteki eleştirmenin ataklığını eleştirmek amacında değilim. Ancak söz konusu biz olduğumuzda bil ki aslında model havasında poz veriyoruz biraz. Bir yerde görevlerimizden biri, işimizin bir parçası da bu. Dolayısıyla sen ya da ben ya da her ikimiz şöyle bir üne kavuşacak olursak, yapılacak şey sükunetimizi belirli ölçülerde korumak ve mümkünse eğer aklımızı başımızda tutmak. Yazarın benim ayçiçeklerim hakkında dedikleri, Quast'ın o görkemli ve çok temiz bitirilmiş hatmileri, sonra sarı süsenleri, Jani'nin harika şakayıkları hakkında da söylenemez mi? Hem de çok daha yerinde olarak. Üstelik bu tür bir övgünün mutlaka bir karşıtı olacağını, madalyonun öteki yüzünün de varlığını sen de benim kadar öngörebilirsin. Gene de bu yazıdan dolayı çok memnun ve müteşekkirim. Ya da revüdeki şarkının dediği gibi, le cœur à l'aise, gereksinmemiz olabilir. Çünkü nasıl ki insanın madalyaya da gereksinmesi olabilir. Ayrıca böyle bir yazının sanat eleştirisi olarak başlı başına kendi değeri var ve bence bu açıdan saygıya değer. Bir yazarın da kendine göre renkleri parlatması, sonuçları vurgulaması gerek. Sense yeni başlattığın aileni fazla sanatsal bir muhit içinde yetiştirmemeye dikkat etmelisin başından itibaren. İhtiyar Goupil, Paris denilen ısırgan otu tarlasında ailesini idare etmeyi bilmişti. Bugünlerde sık sık onu düşünüyor, ondan örnek alıyor olmalısın. Her şey çok değişti. Onun için onun o soğuk, uzak duruşu bugün ters karşılanabilir ama onun onca fırtınaya karşı koyma gücü gerçekten önemliydi. Gauguin pek belli belirsiz de olsa Dohan ve benimle birlikte kendi adına bir atölye kurmayı önermişti. Ama önce Tonkin tasarısını sonuna dek götürmeye kararlı olduğunu da söylemişti. Nedense bu konuya epeyce soğumuşa benziyor. Oysa tam da fırlayıp Tonkinlere gidecek cinsten bir adamdır. Yaşama alanını genişletme gereksinmesi duyuyor hep. Sanat muhitini de bir ölçüde haklı olarak iğrenç buluyor. Onca gezi deneyimi olan birine ne denilebilir ki? Umarım seninle beni kendi dostu olarak kabul etmiştir. Gene de bizden pek fazla bir şey beklemeden ki beklediğini hiç sanmıyorum. Mektuplarını oldukça mesafeli yazıyor. Geçen yıl yazdığından çok daha ciddi. Geçen de Russell'a birkaç satır daha yazdım. Ona Gauguin'i anımsatmak için. Çünkü Russell'ın da insan olarak çok ciddi ve güçlü olduğunu biliyorum. Gauguin'le Russell'a yürek hemşerisi denilebilir aslında. Kaba saba değiller ama uzak köylerde yaşayanların içsel saflığını taşıyorlar. Herhalde senden benden daha çok. Ne bileyim, bana öyle görünüyorlar işte. Kabul ediyorum ki kimi kez bir şeyi görebilmek için ona az çok inanmak gerekiyor. Şimdi ben kendi payıma Millet'in bir takım işlerini, diyelim ki tercüme etmeyi, çevirinin notu, bu sırada Vincent, en sevdiği Millet kompozisyonları üstüne bir takım çeşitlemeler yapmaktaydı. Sürdürmek niyetinde olsaydım, o zaman kimilerinin beni eleştirmelerini engellemek için değil, çünkü onlara hiç aldırmıyorum, ama kopyalar ürettiğimi iddia ederek yaptığım işi ya da içinde bulunduğum durumu zorlaştırmalarını önlemek için sanatçılar arasında Russell ve Gauguin gibi kişilere gereksinmem olurdu işi sonuna dek götürmek ve ortaya ciddi bir şeyler çıkarabilmek için. Örnekse senin gönderdiğin Millet'lere ki çok iyi bir seçim yapmışsın, bakarak resim yapmak konusunda bir tür vicdan azabı duyuyorum. Bu yüzden fotoğrafları aldığım gibi hiç düşünmeden Russell'a gönderdim ki üstünde uzun uzun düşünmeden onları görmeyeyim diye. Daha önceden yaptıklarım üstünde senin ve birkaç başka kişinin fikrini almadan bunları yapmak istemiyorum.